Ayrım 23 ve İhtilal, Altan Öymen, sayfa 257. Onları beğenmeyen yok. Bu defaki izlenim notunu da Hürriyet'ten alalım. Basının o zamanki en çok satan gazetesi, ziyaretlerle ilgili haberlerinde en geniş yeri diğer gazeteler gibi Süreyya'ya ayırıyordu. Aynı zamanda da Süreyya üzerine bir yazı dizisi hazırlamıştı, onu yayınlıyordu. Ziyaretten izlenimlere yer verdiği sütununda bunu dengelemek ister gibi biraz da şahtan söz etmişti. Ama Süreyya'nın şahaneliğini belirtmeyi de ihmal etmemişti. Şöyle: herkes göğsü nişanlarla dolu, kollarında kalın kalın armalar olan genç şah ile gözünde güneş gözlüğü bulunan imparatoriçeyi görmekten mütevellit büyük bir memnuniyet duymuştu. Onları beğenmeyen yoktu. Kendi aralarında ikisi de birbirine layık diyorlardı. İmparatoriçe Süreyya'yı ise şahane kadın diye vasıflandırıyorlardı. Durum sahiden öyle miydi? Onları görmekten herkes çok büyük bir memnuniyet mi duyuyordu? Onları beğenmeyen yok muydu? Muhakkak ki vardı. Çünkü o sırada Ankara'da da İstanbul'da da eski tip krallıklardan, şahlıklardan hoşlanmayanlar vardı. Hele siyasete ilgi duyup da komşu ülkedeki son yılların olaylarını izleyenler arasında Musaddık'ın anti-emperyalist politikasını beğenip onun şaha yenilmiş olmasından üzülenler çoktu. Türkiye'de komünistlik yasaktı ama bir kısmı hapiste olmak üzere komünistler de vardı. Komünist olmadıkları halde komünist diye suçlanan solcular vardı. Nazım Hikmet'in şiirlerine hayran olanlar vardı. Kısacası İran'daki şahlık rejimini beğenmemeleri doğal olan birçok insan vardı. Fakat caddeleri doldurup konuklara sevgi gösterisi yapan insanların da şaha ve Süreyya'ya içten bir sempatiyle baktığı besbelliydi. Bu manzarayı o gruplardaki şah veya şahlık rejimi karşıtları da bozmadılar. Tüm ziyaret boyunca konuklara tepki niteliğinde herhangi bir gösteri veya gösteri teşebbüsü olmadı. Bunun başta gelen nedeni herhalde İranlı konukların masallardaki yakışıklı prens, güzel prenses veya iyi kral, şahane kraliçe tiplerine uygun olmalarıydı. Giyimleriyle, kuşamlarıyla, davranışlarıyla bunu çok iyi yansıtmalarıydı. Ziyaret programı da zaten o masalların atmosferine uygun törenler ve etkinliklerle oluşturulmuştu. Ziyareti törenlerde bulunarak veya caddelerin kaldırımlarından ya da apartman pencerelerinden seyrederek izleyenler o masal havasının içine giriyordu. Gazetelerdeki fotoğrafları görüp haberleri, yazıları okuyanlar da öyleydi. Tabii şu da unutulmamalı, gazetelerdeki yayınların şah ve kraliçeyi yüceltecek yönde yapılması hükümetçe de teşvik ediliyordu. Hükümetin tutumunda tabii masalsı etkilerden çok rasyonel nedenler rol oynuyordu. Soğuk savaş dünyasında artık İran'la Bağdat paktı içinde müttefiktik, ilişkilerimiz gelişiyordu. Bu NATO'daki müttefiklerimiz ABD ile İngiltere'nin isteğiydi. Ama o zamanki koşullar içinde bizim de çıkarlarımıza uygun sayılırdı. NATO'nun da desteğiyle petrol ihtiyacımızın bir kısmını İran'dan karşılamamız kolaylaşabilirdi. İkili ticari ilişkilerimiz artabilirdi. Bölgedeki siyasi dengeler açısından da kendimizi daha rahat hissedebilirdik. İki ülkenin de yönetimleri o zamanlar din ve devlet işlerini birbirinden ayrı tutmaya önem veriyorlardı. Komünizm karşıtıydılar, etnik sorunlarla ilgili tutumları da birbirine benziyordu. Şah'ın ziyareti sırasında Türkiye'ye gelmiş bulunan diplomatik ve ticari heyetlerle yapılan görüşmelerde bütün bu alanlardaki işbirliği konuları ele alınıyordu. Bunların Türkiye için iyi sonuçlar vermesi, başta ucuz ve kredili petrol konusu olmak üzere sağlam anlaşmalara bağlanması tabii Şah'ın iradesine bağlıydı. Özetle Şah'ın ve Kraliçe Süreyya'nın 15 günlük Türkiye ziyareti bir yandan masal manzaralarının, bir yandan da ticari ve siyasi nedenlerin etkilediği çok olumlu bir ortam içinde başlamıştı. Öyle de devam etti. Geçmişten bir bin bir gece masalı. Programın İstanbul'daki bölümünde Şah'a babası Rıza Şah'ın 1934'teki Türkiye ziyaretini hatırlatan yerler de vardı. Biri Beylerbeyi Sarayı'ydı. 1934'te orada Rıza Şah'a bir akşam yemeği verilmişti. Oğluna da İstanbul'daki ilk akşam yemeği aynı yerde verildi. Ancak iki yemek arasında bazı farklar vardı. 22 yıl önce Rıza Şah'a verilen yemek erkekler içindi. Şah zaten Türkiye'ye eşi olmadan gelmişti. Atatürk de bekardı. Başbakan İsmet Paşa da oradaydı ve eşsiz gelmişti. Az sayıdaki diğer davetliler de öyleydi. Yemek bir özel yemek olarak düzenlenmişti. Yalnız yemekle birlikte müzik ve dans gösterisi de olacaktı. Davetliler arasında Rıza Şah'a mihmandar tayin edilen Fahrettin Altay Paşa da vardı. O gecenin hikayesini sonraki anılarında anlatmıştı. Onun yazdığına göre davet Beylerbeyi Sarayı'nın alt katındaki havuzlu salondaydı. Davetlilerin uzun masası havuzun bir kenarındaydı. Müzik refakatindeki dansçı kızlar dekolte kıyafetleriyle havuzun diğer tarafında gösteri yapıyorlardı. Gerisini Orgeneral Fahrettin Altay'ın anılarından izleyelim. Şah'a ikramlarda bulunuldu. Kendisi bir kadeh şarap alarak önüne koydu. Bu sırada artistler güzel şarkılar okumaya ve gösteriler yapmaya koyuldular. Şah meclisin sıcaklığını bozmamak için arada bir yudum alıyordu. Numaralar gittikçe açılıyor ve serbestleşiyor. Şah bunları gülümseyerek seyrediyor. Fakat ciddiyetini hiçbir şekilde bozmuyor. İki genç kız havuza atladılar, sularla oynamaya ve dans etmeye başladılar. Bu sırada Ş adındaki çıplak genç artist Şah'ın önüne yaklaştı. Elleri önünde, başı eğik havuzun kenarında ve ayakta dikildi. Şeyhin Şah kızın başını okşayarak, ''Çok maharetlisiniz, genç ve güzelsiniz, Allah bağışlasın, haydi kızım içeri girin de giyinin, üşürsünüz.'' Altay'ın anlattıklarından anlaşılıyor ki davetliler bu sahneyi izlerken Rıza Şah'ın dansçı hanımın kendi önünde başını önüne eğip dikilmesi karşısında ne yapacağını merakla izlemişler ve davranışını çok takdir etmişler. Altay da anılarında sonucu şöyle değerlendiriyor. Şeyhin Şah'ın o geceki durumu, ağırlığı, meclisin neşesini bozmaksızın hiçbir hafiflik göstermemesi dikkati çekiyordu. Gece yarısına doğru Dolmabahçe'ye dönmek arzusunda bulundular. Hep birlikte kalktık, gene motora binerek saraya gittik. Bin bir gece masallarını bin ikinci gece yapamadık vesselam. Poker masasında politika. Şah Rıza'nın 22 yıl sonra aynı salonda ağırlanan oğlunun eşiyle beraber davetli olduğu yemek özel değil, resmi bir yemekti. Davet sahibi İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay ve eşiydi. Yemekte müzik vardı ama dans yoktu. O yemekte de davetlilerden biri Rıza Şah'ın 22 yıl önceki mihmandarı Orgeneral Fahrettin Altay'dı. Şah'a o geceyi anlattı. Tabii Kraliçe Süreyya'nın da orada olduğunu göz önünde tutup fazla ayrıntıya girmeksizin. Ama Altay Şah'a babasının Türkiye ziyaretiyle ilgili bir başka anısını tüm ayrıntılarıyla anlattı. O anıda Şah'ın o zaman veliaht olan oğlu Muhammed Rıza'nın adı geçiyordu. O anının özeti şu. Rıza Şah 1934'teki Türkiye ziyaretinin Ankara'daki bölümünde kendisi şerefine yapılan resmi davetlere karşı İran Büyükelçiliğinde Atatürk şerefine bir ziyafet veriyor. Yemekten sonra Atatürk'le sohbet ederken söz oğlu Muhammed Rıza'dan açılıyor. Muhammed Rıza o sırada 16 yaşında, İsviçre'de lisede okuyor. Şah onu özlediğini, ayrılığın kendisine zor geldiğini söylüyor. Atatürk'le baş yaverinden onunla bir telefon bağlantısı kurmayı denemesini istiyor. O zamanın telefon bağlanması imkanları malum. Bazen günlerce beklenmesi gerekebiliyor. Ama baş yaver devletin imkanlarını seferber ettirip o işi 10 dakikada başarıyor. Şah oğluyla konuşuyor. Bundan çok memnun oluyor. Daveti uzattıkça uzatıyor. Bunun üzerine Atatürk kısa bir poker oyunu kurulmasını öneriyor. Davette o zamanki dünya politikasında İran üzerinde nüfuzu büyük olan, Türkiye ile de ilişkilerini geliştirmek isteyen İngiltere'nin Ankara'daki büyükelçisi de var. O da öneriyi destekleyince masa kuruluyor. Atatürk Şah'ın sağına oturuyor, kendi sağına İngiliz büyükelçisini alıyor. Şah'ın solunda Başbakan İnönü, yanında Dışişleri Bakanı Şükrü Saracoğlu var. Beş kişilik bir poker partisi başlıyor. Fahrettin Paşa da oyunun seyircisi. Atatürk'le Rıza Şah'ın arkasında ayakta duruyor. Gerisini ondan izleyelim. Şehinşah oyunda pek kuvvetli görünmüyor. Atatürk'ü hoş tutmaya çalışıyordu. Yavaş yavaş oyun büyüdü. Sonuna doğru ortada bir hayli para toplandı. İngiliz büyükelçisi kağıtlarına baktı ve oyunu açtı. Atatürk elimde bir şey yok, pas dedi. Sola dönerek Şah'ın eline baktı. Şah da kaçmak lazım değil mi der gibi onun yüzüne baktı. Atatürk iki yedili görünce haydi ortak girelim dedi ve girdiler. Ötekiler çekildiler. Büyükelçi kağıt istemedi. Atatürk bize üç kağıt verin diyerek aldıkları kağıtlarını Şah'la beraber elleri bir arada yavaş yavaş bakmaya başladılar. İngiliz büyükelçisi Bob dediği sırada bunlar yeni gelen iki yedilinin uçlarını gördüler ve Atatürk "Rest" dedi. Elçi bir durakladı başını sallayarak "Hayır, iki büyük hükümdar blöf yapmaz. Kareyi buldunuz" dedi ve kağıtlarını açarak yere koydu. Üç as iki ruadan ibaret full majörle kaçıyordu. Atatürk yedili kareyi yere açtı ve paraları Şah'ın önüne çekip İngiliz büyükelçisine Fransızca dedi ki "Ekselans, anlayışınızı takdirle tebrik ederim. Görüyorsunuz ya, biz Şehinşah Hazretleri ile birleşince şans bize nasıl gülüyor. Eğer siz de bizimle olursanız ne büyük kuvvet oluruz." Fahrettin Altay 22 yıl önceki bu anısını Şah Muhammed Rıza'ya anlattığı zaman Atatürk'ün o zaman bir İskambil oyunu sırasında espri niyetine söylediği o söz Bağdat Paktı içinde değişik bir şekilde de olsa gerçekleşmişti. Türkiye ile İran, Irak ile Pakistan'ın da yer aldığı o paktta İngiltere ile birlikteydiler. Süreyya ve İskambil ve Denizaltı. Bu İskambil konusunun 1956'daki Şah ziyaretinde de bir başka biçimde yer aldığı Süreyya'nın daha sonra yayınlanan anılarında görülüyor. Meğer Süreyya eşiyle ve Cumhurbaşkanı Bayar'la birlikte Savarona yatında İstanbul'a gelirken oturup İskambil oynamışlar. Süreyya İskambil oyununun poker mi başka bir oyun mu olduğunu yazmamış, konuya iki cümleyle değinmiş şöyle. 1956 Mayıs'ında Türkiye'ye davet edildik. O zamanki Cumhurbaşkanı bizi yatında ağırladı. Resmi bir ziyarette akşamları ev sahibimizle İskambil oynadığımızı yalnız o ziyarette hatırlıyorum. Süreyya'nın anılarında Türkiye ziyaretiyle ilgili asıl ayrıntılı anısı onu Türkiye'de bir denizaltıyla gezmeye davet etmeleriyle ilgili. İstanbul ziyareti sırasındaki programı devam ederken bir gün öyle bir öneriyle karşılaşmış ve kabul etmiş. Bunu İstanbul'da bir macera başlığı altında şöyle anlatıyor. İstanbul'da başımdan çok eğlenceli bir macera geçti. Bir gün öğleden sonra Şah askeri bir gösteriye gitmiş, bense yalnız kalmıştım. Türk yaverlerimiz beni nasıl eğlendireceklerini düşünüp bana hoş vakit geçirtecek bir şey bulmak için bütün zekalarını kullanıyorlardı. Sonunda birinin aklına bir şey geldi. İmparatoriçe Hazretleri şöyle denizaltıyla bir gezintiye ne derler diye sordu. Önce şaka yaptıklarını sandım. Meğer ciddi söylüyorlarmış. Yanımdaki nedimelerimle birlikte bizi alıp limana götürdüler. Orada Türk donanmasından bir denizaltı gemisi demirlemiş duruyordu. Gemi Amerikan yapımıydı. Biraz eski model görünüyordu. Nedimelerimden biri ayak diredi ve binmedi. İnsanın bile bile kendini öldürmesi olur bu diyordu. Bence bu gemi bir kere denize daldı mı bir daha suyun yüzüne çıkamaz. Uzatmayalım, daptaracık çelik bir merdivenden aşağı indik. Geminin bölmelerinin içine yerleştik. 5 dakika sonra da daldık. Yanımdaki kadınların yüzü gittikçe sararıp soluyordu. 120 ayak yani 40 metre derinliğe inince de içlerinden bir tanesi bayıldı. Ancak konyakla ayılttılar. Neyse ki iyi bir denizciyimdir. Onun için tüm bunlar olup biterken ben gemi komutanıyla konuşuyordum. Komutan bana denizaltılar hakkında birçok teknik bilgi verdi. Bilmediğim birçok şey öğretti. Bu gibi konular beni çok ilgilendirirdi. Daima zevkle dinlerdim. Yarım saat sonra sağ salim su yüzüne çıktık. Sonradan bu denizaltı maceramızı Şah'a anlattım. Bana öyle özendi ki böyle bir fırsatı kaçırdığı için öfkesinden adeta küplere bindi. İran Şahı ve Kraliçesinin Türkiye gezisi İstanbul'da ve çevresinde düzenlenen daha birçok etkinlik ve ziyaretle devam etti. Şah'a İstanbul Üniversitesi'nce Fahri Hukuk Doktorası verildi. Konuklar İstanbul'un Kapalı Çarşı, Sultanahmet Camii, Ayasofya Müzesi, adalar gibi en önemli tarihi ve turistik yerlerini gezdiler. Şah için askeri gösteriler İstanbul'da da yapıldı. Kara kuvvetleri büyük bir atış tatbikatı, deniz kuvvetleri de Gölcük'teki donanma komutanlığı tesislerini, Heybeliada'daki deniz harp okulunu, Yassıada'daki askeri tesisleri gezdirdi. 15 günlük gezinin programı 29 Mayıs günü tamamlandı. Şah ve kraliçe İstanbul'da bayar ve eşi başta olmak üzere devlet erkanının eksiksiz katıldığı bir törenle uğurlandı. Ziyaretin siyasi ve ekonomik sonuçları Türkiye'nin beklentilerinin tümünü karşılamadı. Ekonomik açıdan özellikle petrol konusunda İran'ın Türkiye'ye petrol ihracında müsait şartlar uygulaması beklentisi gerçekleşmedi. İran tarafının müsait şartlar dediği şartlar Türkiye'nin istekleriyle bağdaşmadı. Siyasi açıdan ise durum şuydu. İki ülke Bağdat Paktı'nın üyesiydi. Dolayısıyla dış tehlikeye karşı, adı konulmamıştı ama sır değildi, Sovyet tehlikesine karşı birlikte hareket etmek, en azından birbirlerine danışmak durumundaydılar. Ama İran petrolden de aldığı ekonomik güçle kendine özgü politikaları müttefiklerine fazla danışmadan sürdürüyordu. Nitekim Şah Türkiye ziyaretinden hemen sonraki Haziran ayında gene kraliçe ile birlikte Sovyetler Birliği'ne gitti. Orada Türkiye'deki kadar uzun kalmadı ama Kruşçev'le uzun görüşmeler yaptı. O ülkeyle de hatta müttefiklerinden daha da özel ilişkiler kurmak istediği belliydi. Ama Türkiye ziyaretinin ekonomik ve siyasi sonuçları ne olursa olsun bunun Türkiye kamuoyuyla ilgili olduğu sonucu şuydu. Ziyaret halk üzerinde genellikle olumlu etkiler yapmıştı. Özellikle Süreyya çok büyük bir sempatiyle izlenmişti. Bir yıl kadar sonra çocuğu olmadığı için Şah'tan ayrılmak zorunda kalması Türkiye'de de büyük üzüntüyle karşılanacaktı. Şah 1960'ta Türkiye'ye bir resmi ziyaret daha yapacaktı. O defa yeni eşi Farah Diba ile gelecekti. O da zarif ve ilginç bir kraliçeydi. Ama Şah'ın o ziyareti kamuoyunda Süreyya ile birlikte yaptığı ziyaret kadar ilgi toplayamayacaktı. Hüzünlü Prenses. Süreyya'ya gelince, daha sonraki hayatının büyük kısmı Avrupa'da geçecekti. Tabii Şah'ın sağladığı imkanlarla maddi sıkıntısı olmayacaktı. Roma, Paris ve Münih'te Avrupa sosyetesinin gözde simalarından biri olacaktı. Dünya basınına yansıyan aşklar da yaşayacak ama hep kendisine yakıştırılan sıfatla hüzünlü prenses olarak kalacaktı. Bazı gazetecilerin katkısıyla önce Avrupa'nın magazin basınına yansıyan anıları sonradan kitap haline getirilecek ve 17 dilde yayınlanacaktı. 2001'in Eylül ayında Paris'teki apartman dairesinde nedeni saptanamayan bir ölümle hayattan ayrılacaktı. 23. Ayrımın sonu. Sayfa 266.